Ayrım 3. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 32. Rönesans Avrupası daha önceden yüksek sınıftaki bir kişiliği lekelemek ve onu ortadan kaldırma amacını güden hayranlık verici bir girişim örneğini sunmaktadır. Bu hakiki bir kraliçe, bir yıl süresince Fransa kraliçesi, İskoçya'nın Katolik hükümdarı, kuzini İngiltere'nin Elizabeth'inin entrikalarının ve parasının baş kaldırdığı protestan baronların bir ayaklanmasıyla yenilen Mary Stuart'la ilgilidir. Elizabeth iki yüzlülükle ona fırtınanın geçmesini beklerken kendi toprakları üzerinde sığınak bulmasını teklif etti. Bu onu hapse atmak içindi. 1585'te bizi ilgilendiren olaylar başladığı sırada o 17 yıldan beri orada yatıyordu. Tutbury rutubetli ve hüzünlü bir şatoydu. Mary Stuart orada kendisine ayrılmış dairede hizmetçilerle umutsuzluk içinde dolaşıp duruyor. Hizmetçilerin bile bir mesaj iletmeleri korkusundan bir koruyucu olmadıkça dışarı çıkma hakları yoktur. Kraliçe ağır ağır güçlükle hareket ediyor. Romatizmalar ona acı çektiriyorlar. Bacakları şişmişti. 43 yaşındadır. Vaktiyle Paris'te Fransız şövalyeleri arasında ünlü haz verici güzelliği solmuştur. Saçlarının Venedik kumrallığı kararmıştır. Bununla birlikte ona yaklaşan nadir kişiler bakışı, çekiciliği ve havası karşısında büyülenmiş halde kalmaktadırlar. Birkaç aydan beri yeni zindancısı Sir Amyas Paulet'in göreve girmesinden beri durumu daha da ağırlaşmıştı. Bu adam buz gibi doğruluğu içinde alçak bir püritendi. Papacı bir günahkar kadına, bir puta tapara, bir bozulmuşa karşı hiçbir hoşgörüye göz yumulmuyor. 50 bekçi Tutbury'nin çevresinde gece ve gündüz gözetleme yapıyor. Çevredeki ormanlarda avlanma yasağı vardır. Ona gelen kitapların ciltleri çıkarılıyor, çamaşırları bile sökülüyor. En son umut, son kaçma ve tekrar tahtı ele geçirme rüyaları olan Katolik Avrupa ile en ufak gizli haberleşme imkanı yok. Eskiden yorulmaz bir şekilde mektupları şifreleyen ve şifrelerini çözen iki sekreterin canları sıkılıyor. Londra'da çağının en dahi polis bakanlarından biri ya da dünyanın o zamana dek tanımış olduğu beyinlerin en acayibi olan Walsingham, devlet birinci sekreteri Lord Cecil'la görüşüyor. "Durum dramatik," diyor Cecil, "hükümdarımızın tehdit ediliyor. Kıtanın bütün Katolik sarayları bize karşı. Protestan Orange Prensi bir bağnaz tarafından öldürüldü. Gelecek darbe İngiltere içindir." Walsingham bu sözlere gizli ajanlarının aldığı şu kesin belirlemeleri ekleyerek daha da ileri gidiyor. "Madrid'de Elizabeth'i öldürmek istiyorlar. Paris karşı değildir. Papa hayır duada bulunmuştur. Mary Stuart fesatçılara sancak işi görüyor. Elizabeth öldürülür öldürülmez. Kendisine İngiltere tacını vermek için Mary'yi kurtarmak istiyorlar. Komplonun baş etkeni perde arkasındadır. Morgan'dır bu. Paris'te oturan, Fransa sarayınca korunan onun güvenli adamı." "Öldürelim o halde Mary Stuart'ı," diyor Lord Cecil. "Her şey onun çevresinde dönüyor. O yok olunca komplo kendiliğinden yıkılır. Zehir, hançer, sadece seçmek kalıyor." Walsingham başını sallıyor. "Gizli bir öldürme. Majestelerinin kuzinine karşı iç tedirginliklerini bilirsiniz. Hem sonra öldürülen suçsuz biri. Bu onu bir kurban yapar."
"Başka bir çözüm görüyor musunuz?"
"Meydanda halkın içinde kafası kesilen suçlu bir tutuklu. Bu dünyayı bir caniden temizler. Kalabalıklar alkış tutar."
"Fakat Mary Stuart suçlu değil. Hiç mi hiç talihsiz," diyor Lord Cecil.
Walsingham yalancı bir iyilikseverlikle gülümsüyor. "Suçlu olabilir. Yeter ki beni bunu yapmaya bırakasınız. Kraliçeye karşı bir komploya katılmış olan bir kimse ya da onu yalnız beğendiğini göstermiş olan ölüm cezasına uğramalıdır. Pek uzun zaman olmadı. Bunu parlamentodan pek zekice kabul ettirmediniz mi?" Lord Cecil korkunç bakanın nereye gelmek istediğini anlamaya başlıyordu.
"Şimdiden komplo var. Bu bizim şansımız. Kontrol etmek kalıyor. Ajanların bunu kullanacaklar. Ürkek komplo bu an için. Doğru. İspanya kraliçemizi öldürtmek istiyor. Fakat soylu İngiliz Katolikleri Mary Stuart'ı kurtarmak istemekle yetiniyorlar. Onları birinin öbürü olmadan yürümeyeceğine inandırmak gerek. Bunu başaracağım.
Şu var ki Mary Stuart'ın kuzeninin öldürülmesi tasarısını doğru bulması gerekiyor. En gücü bu olacaktır.
Nasıl yapacaksınız?
Walsingham'ın gülümse işi belirginleşti. Dostumuz Paulette pek sert bir zindancı diye başladı. Tutuklumuzun yandaşlarıyla haberleşmesine ihtiyacım var. Gizlice elbette. Walsingham, Lord Cecil'dan ayrılır ayrılmaz çalışma odasına eski bir papaz yamağı olan, Avrupa'nın bütün dillerini konuşan parlak delikanlı Gilbert Gifford'u getirtti. Roma'da, Madrid'de, Paris'te sapkın mezheplere karşı savaşta başı çeken yaman bir Katolik diye tutulmaktadır. Pek uzun zaman önce değil, bakanın dikkatini çektiği o yakın güne dek doğruydu bu. Bakan ona babasının aşırı papacılıkla suçlanarak Londra'nın bir zindanında boşuna çürüdüğünü belirtmişti. Belki onu oradan çıkarmanın bir yolu vardı. Mezhep ve efendi değiştirmek, kuşkusuz Walsingham aynı şekilde Gifford'a sabık bir iblisi okşamayı da bilmişti. Gizli bir güç kullanma eğilimi, ne olursa olsun bakan genç adamı döndürmüştür. Onu tutuyor, Gifford uğursuz komplonun kışkırtıcı ajanı olacaktır. Gifford Paris'te Mary Stuart'ın güvenilir adamı Morgan'ın evine girmekle işe başlıyor. Onun çevresine sürekli suç ortakları sokuşturuyor ve özellikle kendini tutuklu kadınla gizli bir haberleşmeye girişmekle görevli görüyor. Sonra Fransa elçisi Chateauneuf için ateşli tavsiye mektupları ile dolanarak Londra'ya dönüyor. Diplomat kuşkulanıyor. Gifford'un protestoları, yeminler, hıçkırıklar, yaralanan şeref, umutsuzluk, bağlılık gösterileri. Yenilen, kandırılan, taşan, coşan Chateauneuf böyle bir davranmaya direnç göstermiyor. Çok geçmeden haini başkentin Katolik çevrelerinde gururla gezdiriyor. Gifford bir eli kalbinin üzerinde, hayatımdan olmak zorunda kalsam bile diye tekrar diyor. Yerine getirilecek kutsal bir görevimiz var. Mary Stuart'ı İngiltere tahtına oturtmak. Bana gelince buna and içtim. Ödevimi yapmamazlık etmeyeceğim. Noel 1585'ten beri tutukluya verilmiş olan yeni konutun Chartley Şatosu'nun çevresinde dolaşmaya gidiyor. Burası çayırlarla ve ormanla çevrili bir yerdir. Gifford düşünüyor, temaslar yapıyor. Özellikle çevredekilerden genç, yakışıklı, karısı ve çocuğuyla birlikte toprakları üzerinde yaşayan genç bir soyluyla bağlantı kuruyor. Bu Babington, Mary Stuart'ı sevmekte ve yuvarlak masa şövalyelerine yaraşır çılgınca serüvenler düşlemektedir. Sevecen gönül, kaynayan kafa, iyi soylu ruh, doğruluk, incelik, iyi bir yetenek bu işe yarayacaktır. Bazı koşullarda bir idealist bütün ücretli casuslardan değerli olabilir. Bununla birlikte Mary Stuart, Chartley'de biraz yaşıyor. Yeniden avlanma hakkına sahiptir. Buz parçası Paulette yumuşuyor. Bazen kaya parçası gibi yüzünde bir gülümseme gölgesinin belirip geçtiği dahi söylenebilir. Bir gün tutuklu kadın titremeye başlıyor. Sekreterinin uzattığı mektubu ellerinin arasında evirip çeviriyor. Buna inanamıyor. O denli aldatılmıştı ki. İğrenç Paulette'in sivri burnunun altından gizlice geçmiş, Morgan'dan gelen şifreli hakiki bir mektup, mucize gibi ulaşmış. Dışarıdaki dostlarının dahice bir fikri, komşu birahanenin dürüst bir adamının her hafta getirdiği bira fıçısının içine tahta bir şişe koydurmuşlar. Onun içinde ise mektup var. Arabacıyı parayla elde etmek yetmiş, adam onlar için her şeyi kabul etmiş. Mektuplaşma geçmişte olduğu gibi yeniden düzenlice başlayabilecek. Dışarıda hain Gifford sabırsızlanıyor, arabacının dönüşünü bekliyor. İşte dürüst adam boş varilin içine karıştırıyor, tahta şişe orada bulunuyor. Morgan için bir cevap ile. Gifford atılıyor, Walsingham'ın sekreteri biraz uzakta gizlenmiş beklemektedir. Bir hokkabaz gibi uzman adam mühürü söküyor, mektubunu kopya ediyor, tıpkısı bir mühür basıyor ve mektup Gifford tarafından taşınarak hedefine yollanıyor. Fakat Londra'da bürosuna rahatça yerleşmiş olan Walsingham ona Morgan'dan önce gülümseyerek göz gezdiriyor. Sizi tehlikeye koyacak işlere karışmamaya ve burada size karşı olan kuşkuları arttırmamaya dikkat ediniz. Aslan Gifford, aslan arabacı. O zamandan başlayarak posta haftalık olarak gidip geliyor. Walsingham, Mary Stuart'ın 1 Mart'ta şifrenin anahtarını ona teslim etmesinden sonra sırların içine iyiden iyiye giriyor. Önceki ivedi mektupların karanlık kalan bazı bölümleri aydınlanıyor. Fakat kurulan dolabın ana parçası hala eksiktir. Tutuklunun bir Elizabeth'i öldürme planına razı olduğunu bildirmesi. Walsingham o zaman Gifford'u iyiden iyiye harekete geçiriyor. Gifford da Shirin Babington'ı büsbütün kızıştırıyor. Onu güvenli adamlarla sarıyor. Haftada birkaç kez Lichtenfield'daki malikanesine gidiyor. Orada kahraman olmayı bekleyerek kahraman gibi nutuk çeken coşkun Katolikler bir araya geliyorlar. Tutukluyu kurtarmak için çılgınca tasarılar kuruyorlar. 1586'da 4'ü mihrap üzerinde kraliçeyi ortadan kaldırmaya and içiyor. Walsingham önce ellerini ovuşturuyor. Fakat zaman geçiyor ve ajanları ona yeni hiçbir şey getirmiyorlar. Fesatçılar sözlerle keyifleniyorlar. Eylemlere geçmeye gelince cesaretlerini daha bilemeleri gerek. Her zamanki güruhla bilgilice bir bilardo partisi gibi hemen girişilen şey şudur. Bakanın istemesiyle kışkırtıcı ajan Paris'e güvenilir adam Morgan'ı harekete geçirmeye dönüyor. O da Mary'e o genç Babington çılgınını cesaretlendirmesini yazıyor. Bu biraz karmaşıktır fakat kusursuz şekilde başarılı oluyor. 25 Haziran'da tutuklu büyük dostu diye adlandırdı Babington'a bir paket gönderiyor. Gifford bira fıçısından çıkarılan, elbette daha önce Walsingham için bir kez açılmış olan zarfı genç beyinsize kendisi veriyor. O da zarfı açınca kendini cennette sanıyor. Kraliçesi büyük dostunu çağırmaktadır. ''Bu çok güzel.'' diye mırıldanıyor Gifford. ''Fakat şimdi öldürme tasarınızı Kraliçe Mary'e haber vermeniz gerek.'' İş çok ciddi olduğundan size razı olduğunu bildirmesi ve değerli öğütleriyle sizi aydınlatması gerekir. 6 Temmuz'da Babington bu uyarmayı izliyor, aydınlandığı konusuna varıyor. Biraz tutarlı bir heyecanla kraliçesine kendisini kurtarmaya ve Katolik ayaklanmasının başına geçmesi için Londra'ya götürmeye nasıl geleceğini anlatıyor. Mary mektubu ayın 10'unda alıyor. 17'sinde Chartres Şatosu'ndaki masanın başına oturuyor, bir kaz tüyü alıyor, düşünüyor, yazıyor, siliyor, tekrar başlıyor, karanlıkta kendisi için hayatlarını tehlikeye atacak olan o insanları hayal ediyor. İşlem kötüye dönerse özellikle kendi hayatı için kaygılanmıyor, gereksiz hıçkırıklara yer yok. Çünkü tutsak edildiğiniz aşağılık kölelikten kurtulduğunuzu öğrendiğimde daima pek memnun öleceğim. Fakat ya Elizabeth'in öldürülmesi ve onun tarafından cinayetin onanması? Tarihçilerin görüşleri bu noktada ayrışmaktadır. En inandırıcı olanınkine göre mektupta onun suçluluğunun reddedilmez kanıtlarını yeterince bulamayan Walsingham, uzmanına satırların arasına şu başlıca satırları koydurtmuştur. O halde 6 soyluya, yani öldürmeye katılacak olan, işe koyulmaları ve iş sona erince beni buradan çıkarmak için zorunlu yönergeleri vermek gerek. Eninde sonunda bu ayrıntı önemsiz. Bilgilice polis manevrasının sonucu aynı olacaktır. 29 Temmuz'da genç centilmen her zamanki bira fıçısı yoluyla kışkırtıcı ajan tarafından gönderilmiş mavi çizgili giysi içindeki bir uşağın elinden ivedi mektubu ya da hiç değilse mektubun kopyasını alıyor. Bakan bu kez kendisince düzeltilmiş ya da düzeltilmemiş aslını alıkoyuyor. Şunu da ekleyelim, eserini taşlandırmak ve bütün suç ortaklarını gün ışığına çıkararak her türlü Katolik fesadı olasılıklarını ebediyen engel olmak için şeytan Walsingham ajanının aracılığıyla Madrid sarayını, Parma dükünü, İskoç soylularını zehirliyor. Elizabeth öldürülür öldürülmez İngiltere'yi istila etmek için birlikler ve gemiler hazırlanmıştır. Avrupa ölçüsünde bir yutturmaca. Birden Babington kaygılanıyor. Ön seziler sarıyor onu. Belki kuşkulu bir ayrıntı dikkatini çekmiştir. Bilinmiyor. 3 Ağustos'ta Mary Stuart'a gönderilmek üzere en son olarak bir mektup yazıyor ve evinden kaçıyor. Uzağa gitmiyor. Walsingham'ın kendisine gidiyor. Bilmek için, kesinlikle anlamak için. İnancımızın sınanacağı kızgın fırın hazırdır diye yazıyor bir dostuna. Saf adam bakanın yüzünde bir titreme, bir kaşların çatılması, gerçeği açığa vurabilecek bir şey okuyabileceğini sanıyor. Walsingham susuyor, dinliyor, gülümsüyor ve Babington'ı bırakıyor. Ağın içinde çoktan çırpınmakta olan bu talihsiz ne yapacaktır? O bütün fesatçıları istiyor. Özellikle de Mary Stuart'ın yana komplo kuran o İngiltere büyüklerinin adlarını. Biraz daha sabır Bay Cellat. Mary Stuart hummalı, sevinçli, pencerelerinden çart diye gelen yolu gözlüyor. Umudun mesajını, kaderin işaretini bekliyor. 16 Ağustos'ta Amyas Paulet dairesine giriyor. Ona komşu bir şatonun, Tixail'in bahçesinde bir av partisi teklifinde bulunuyor. O coşkuyla kabul ediyor. Arkasında iki sekreteri, baş hademesi, hekimi, püriten zindancıları ve subaylarından birkaçı ile çevrili olarak kırlarda yayı elinde parlak güneşin altında at koşturuyor. Birden parkın kapısının yanında durmuş bir grup atlı görüyor. Babington ile yandaşları, kendisini kurtarmaya gelmiş diye düşünüyor. Bir adam incelikle onu karşılamaya geliyor. Bu beklediği ve yayı ile kolaylaştırmaya hazır olduğu atılgan saldırıya benzemiyor. Walsingham'ın habercisinin söylediklerini güçlükle duyuyor. Fesat aydınlığa çıkmıştır. İki sekreteri sorguya çekilmek için sürükleniyor. O da Tixall'a götürülüyor. Orada 17 gün kalacaktır. Onun İngiltere'nin en büyük Katolik isimleriyle imzalanmış bütün yazışmasını ele geçirmek ve arzulanabilen bütün dikkatle incelemek üzere polisler için bol vakitti bu. Babington'a gelince, Walsingham'ın yanından çıkar çıkmaz adı okunmayan adamlarından birinin tutuklanmasını öğrendi. Bakanın servislerinin hafif bir yanlışlığı, tek yanlışlık. Baş arkadaşının yanına vardı. Bir an altı genç adam umutsuzluğun öfkesi içinde yeminlerini tutmak için sarayı düşünüyor. Fakat çok geç. Walsingham'ın atlıları peşlerindedir. Saf yiğitler Londra yakınındaki sık St. John ormanının içine dalıyorlar. Soluk soluğa bir kovalamanın sonunda peşlerindekileri ekiyorlar. Bir tedirginlik anından sonra Walsingham toparlanıyor. Biraz gösteriye karşı düşman değildir. Onun özenleriyle İngiltere sıkı yönetim haline ve kamuoyu Katoliklere ve Fransızlara karşı harekete geçmiştir. Fransa elçiliğinin personeli taşkın bir kalabalık tarafından linç ediliyor. Babington ile fesatçı centilmenleri sıkıştırılmış, aç, üstleri yırtık pırtık, kirli, yoksul bir halde 10 gün çalılıklar içinde kalıyorlar. Kaçmak mı? Artık güçleri bile yok. En sonunda polis onları Harrow'da toplayınca çeşitli perdelerden çalınan çanların sesleri, sevinç çığlıkları ve çocukların taşları arasında Londra'ya getirilirlerken kendilerini bekleyen sonu seziyorlar. Fakat yine de korkunç sorguya çekme işkencelerini, özellikle Elizabeth'in onlara ayırdığı azabı hayal bile edemiyorlar. Kısa bir an asılmadan sonra cellat henüz onları diri diri çözecek, cinsel bölümlerinin kesilip çıkarılmasıyla ağır bir parçalama işine başlayacak. Walsingham ile kraliçe ne de olsa onlara pek gurur verici hizmetlerde bulunmuş olan bu coşkun genç idealistlere karşı yüce gönüllü davranamayacaklardır. Mary Stuart için dava 14 Ekim'de başladı. Sonuç önceden o denli belliydi ki onu yargılayan lordlardan çoğu esasında mektupları ele geçmiş olanlar arasındaydı. Kendilerini bağışlatmak için çok şey yapmaları gerekiyordu. Bu balta ile kafa kesme oldu. Yine Elizabeth idam emrini imzalamadan önce en son düzenbazlıklar aramanın iyi olduğuna inandı. İşin bitmesini yalvarmak için ciddiliğine güvenilmeyen birlikler kurmak gerekti. Hatta o zaman kararı okumadan dalgınlıkla imzalamış olduğunu inandırmakta da ustalık gösterdi. Kendinden sonra gelecek olanların gözlerinde ellerinin bu kana bulaşmamış görünmesi gerekiyordu. Şunu da yine Walsingham öngörmüştü. Krallığın iç tedirginliklerinin her kötülüğü kendisine yüklenen biri olma tehlikesine girmektense bütün bu dönem içinde hasta rolü oynadı. Tabii polis bakanlığı besleğinin bazen de nankör olduğunu acıklı bir şekilde belirterek. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.